Ayrım 9.
1931 yılının sonbaharı. Sabahın erken saatleri. Gökyüzü gri bulutlarla kaplı. Hava o kadar soğuk, ıslak ki yağmur yağmadığı halde yerler, ağaçlar, her şey sırılsıklam. Postanenin yanındaki büfeden bir pipo tütünü, bir gazete aldım. Pipo son yılların alışkanlığı onda. Geniş yakalı, koyu renk çizgili takım elbisesinin üzerinde Sorbon'dan kalma uzun, buruşuk, aparetli bir yağmurluk. Henüz gözlük takmıyor. Çok yakışıklı denemez ama kendine has bir havası olmalı. Gelip geçen genç kızların, kadınların dikkatini çekiyor. Beykoz işi altı lastik ayakkabılarını az önce boyattı. Sanki mümkün olduğunca geç başlamak istiyor. Ivır zıvır işlerle oyalanıyor. İşte gene dantel gibi işlenmiş yüksek demir kapı, gene aslanbaşı kabartmalar. Bu paşaların, beylerin, zengin aile çocuklarının okulunda öğretmenliğe hiç hazır değildi. Ama şimdi marif müsteşarı olan eski müdürü Rıdvan Mahfuz ısrar etmişti. Onu yumuşak yerinden yakalamıştı. Eğer işi kabul etmezse Fransa'dan öğretmen getirtecekler, bu da devlete pahalıya mal olacaktı. Okulun üstü yüksek taş duvarlarına yaslandı. Piposunu yavaş yavaş çekiyordu. Sonra birden boşalttı, cebine attı. Gazeteyi, çantasını kolunun altına yerleştirdi. Bir türlü itip giremediği ağır demir kapıyı açtı. Kapıcıya yeni Fransızca öğretmeni olduğunu söyledi. Birlikte ana binaya yöneldiler. İçinde bir ukde, gerçekleştirilmemiş bir arzu. Anadolu'da bir lise, o lisede öğretmenlik. Galatasaray Lisesi'nin genç Fransızca öğretmeninin isteksizliği başarısını etkilemedi. Bir gün Darülfünun'un yerine kurulan İstanbul Üniversitesi'nden çevirmenlik için dil bilen genç öğretmenlerden başvuru beklendiğini öğrendi. Yarın ilk iş olarak bunu yapayım dedi. O gün çok dersi vardı, vakit bulamadı. İşten işe pek hoşlanmıyordu. İki günde böyle geçti. Üçüncü gün idareden bir atama emri tutuşturdular eline. Üniversiteye atanmıştı. Profesör muavinliği unvanıyla. İmparatorluğun medrese eğitimine dayanan Darülfünun'un yerine Cumhuriyet'in temel ilkelerine, amaçlarına yönelik eğitim uygulamasıyla yepyeni bir üniversite kuruluyordu. Amaç saptanmıştı. Çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmak. Bu uygarlık dogmatizmi reddediyor, bilimsel bilgi birikimiyle bu bilginin gündelik hayata uygulanışını, teknolojik ilerlemeyi gerektiriyordu. Bilginin her dalında araştırmaya, geliştirmeye gönül vermiş genç bilim adamlarını tez elden yetiştirmek, Cumhuriyet'in genç kuşaklarının hizmetine vermek gerekiyordu. Şimdi bu genç bilim adamlarını yetiştirecek hocaları bulmak lazımdı. Bu nedenle dünyanın her yanından tanınmış bilim adamları davet ediliyordu. Türkiye'nin İstiklal Savaşı ile kazandığı itibar bu davetlerin pek azının geri çevrilmesini sağladı. Cahit'in de atandığı kadro işte bu bilim insanlarına derslerinde çevirmenlik yapacak alanında birikimli genç öğretmenler için konulmuştu. Bu alanlardan Türkiye'nin bilim adamları yetiştirilecekti. Bu çevirmen yardımcılarına doçentlik sınavı verildi. Ancak 3 yıl içinde doçentlik tezini hazırlamak, sınavı kazanmak koşuluyla. İşte bu koşul Cahit'e kendi dünyasının, matematiğin temiz, güzel, yalın dünyasının kapısını açıyordu. Hayatının hiçbir döneminde olmadığı kadar şimdi bütün varlığıyla başaracağına inanıyordu. Bu inancı coşkuyla bütün ruhunun derinliklerini hissediyordu. Anlamı şuydu, matematikte yapılmamış bir şeyi başarmak, alim olmak. Düşünsel haritasının yörüngesini kurmuştu. Canlı, kimyasal bir molekül olarak taşıdığı dengeyi korur. Koruyamazsa kaybolacağından bu dengenin bozulmasına tepki verir. İnsanda da bu vardır. Ama öteki canlılardan farklı olarak bunu aklıyla bilgi biriktirerek yapar. Doğanın bir parçası olan insanın bilgi kaynağı gene doğadır. Ama doğada o kadar çok bilgi vardır ki bilgilerin birikimi modellemeyi gerektirir. Modellemek kavramları oluşturmak demektir. Bilginin ilerlemesi nedensellik ilkesine bağlı olunca insan beyni yorulur. Sistemli düşünmeyi başaramaz. İşte matematik burada işe yarar. Canlının kendini koruma prensibi uyarınca insan düşünmek için semboller oluşturuyor. Bu sembollerle düşünüyor. Semboller bir yandan bilgisel birikimi arttırıyor, öte yandan beynini koruyor. İşte o bunu yapacaktı. Usa vurma yoluyla sembollerden oluşan yapının yapısalını incelemek, hangi oluşların hangi sonuçları doğurduğunu saptamak. Düşündü. Bir başına kalabalıklar içinde yürüyordu. Kendi düşünsel haritasında yol alıyordu. Yüksek sesle bağırdı. O kadar kolay bir iş değil. Bu bir tutkunun anlatımıydı. Bu tutku sokakları dolduran gençlerin 10. yıl marşının coşkusundan öte bir fetih ruhunu da içeriyordu. Matematiğin dünyasında bir fetih. Bilinmeyenler dünyasında bilinebilirlerin fethi. Cumhuriyet'in 10. yılı bütün yurtta coşkuyla kutlanıyor. Cumhuriyet taze meyvelerini sunuyor deniliyordu. O bunlarla ilgili değildi. Atatürk'e hayrandı. İstiklal Savaşı'nın kazanılmasındaki başarı coşku ona yetmişti. Onu asıl ilgilendiren siyasi iradenin, idari kurumların eylemleri ötesinde bir eğitim-öğretim toplumunun yaratılmasıydı. Özgür, mutlu, doğa koşullarını yaygın, güçlü kullanan, bilimsel bilgiyi tabulaştırmadan uygulamalı bir eğitim dizgesiyle, eğitime sabırsızlık ve şiddet değil, sabırla anlama çabası hakim olmalıydı. Bu, kitle coşkusuyla yeri göğü inleterek değil, Cumhuriyet'in temellerini bilimsel çabayı harç olarak taşımakla olurdu. Her türlü ön yargıyı reddederek, bilginin mabedine özgür akılla girmek, doğanın bütün verilerini kullanarak anlamaya çalışmak, anlamak. Ama o günlerde kimsenin kimseyi anlamaya niyeti olmadığı gibi sabrı da yoktu. Devletler 1. Savaş'ta yarım kalmış hesabı bir an önce bitirmek istiyorlardı. Eski sömürgecilerle yeni sömürgeciler arasında gittikçe kabaran şiddetin savaşa dönüşeceği muhakkaktı. 10. yılında Cumhuriyet de ordusunu savaşa hazır tutmak zorundaydı. Yurtta barış, dünyada barış isteyen genç Türk devleti atalar sözünü yabana atmıyordu. Barış istiyorsan savaşa hazır ol. Genç bilim adamları bile askere alınıyordu. Onun kısmetine de topçu subayı olmak düştü. Kadarı Galeylo ile buluşturmuştu onu. İçinde bir sıkıntıyla uyandı. Askerlik dönüşü önemli kararlar almıştı. Bir an önce işe girişmek istiyordu. Ah bu annesi. Böyle lüzumsuz oldu bittilerle sıkıntıya sokardı onu. İyice yaşlanmıştı, kırılıp küsü veriyordu. Aileler arasındaki bu dostluk ziyaretleri her zaman gereksiz törenlerdir. Kan bağı rastlantısaldır, asıl olan sevgiyle, bilgiyle bağlanmaktır diye kestirip atsa mıydı? İsteksiz kalktı, tıraş olmalıydı. Aynanın karşısında boş gözlerle kendisine bakıyordu. Aklı dün okuduğu David Hilbert'e ait uzunca makaledeydi. Annesi birkaç kez gelip kapı aralığından oğullar belli bir yaşa gelince oluşan o bilinmez ama hissedilebilir bir uzaklıkla acele etmesini söyledi. Duymadığını biliyordu. Acele etmelisin, insanları iskelede bekletmek olmaz. Adaya gidilecekti. Eski bir aile dostları davet etmişti. Salonda masanın üzerinde küçük bir paket gördü. Şık çikolata kutusuna baktı, muzipçe göz kırparak sordu. Bunu ne vakit hallettin? Ah be oğulcum, insancıklara eli boş mu gidecektik? İyi etmişsin. Sustular. Annesi fincanını tabağı üzerinde yuvarlayarak çalkaladı. Kahvesinin son yudumunu da içti. Uzandı. Aralarındaki masaya koydu. Bir şey söyleyecekmiş gibi derin bir soluk oluyor. Sonra umutsuzluğa düşüp vazgeçiyordu. Gene de bir uçtan lafı açmak istedi. Bunlar dedi bilirsin daldan eğmediği kökten sürme zenginlerdir. Asil adamlardır. Hatırlar mısın seninle yaşıt kızları vardı. Öyle mi? Ha galiba. Mesure miydi? Yok canım, İclal'le Mücella. Ha. Hadi kalk, gecikiyoruz. Ne düşünüyorsun sen? Ben mi? Hilbert, David Hilbert. O da kimmiş, sizinkilerden mi? İster istemez güldü. Evet, modern matematiğin babası. Öyle mi? Sustular. Annesi mahzunlaştı. Oğlunun isteksizliğini anladıkça güceniyordu. Anne, ben diyorum ki seni götürüp vapura bindirsem, sen gidip gelsen. Münasebetsizlik etme, insanlara söz verdik. Canım ben değilim ki söz veren, hem belki bir günde kalırsın, yarın seni karşılarım ben, ha ne dersin? Nereden çıktı şimdi bu? İclal'le Mücella'dan. Hayır itiraz etme, beni bir an önce baş göz etmek istediğini biliyorum ama ben bu kesime damat olacak değilim. Ben bu vatan için şehit düşen babalardan birinin kızıyla evleneceğim. Dur sözümü kesme, bende bu milletin hakkı var. Yaşlı kadının gözleri doldu. Onlar da millicilere çok altın verdiler oğlum, öyle deme. Ama ben canını verenlerden söz ediyorum. Peki var mı böyle biri, yani bildiğin, gördüğün? Ah annelerin meraklı endişeli yüreği. Genç adam mutlulukla gülümsedi, sustu. Annesi az sonra çıktı gitti. Mahzun, meraklı, üzülsün mü, sevinsin mi bilmiyordu. Oğlu onun arkasından yüreğindeki anne sevgisinin merhametle birleştiği ballılıkla baktı. Annesi ona kırılmıştı. Bu yüzden vapura kadar götürmesine izin vermediğini biliyordu. Bunu çok fazla önemsemedi. Anaların en iyi tanrılardan bile daha bağışlayıcı olduklarını biliyordu. O gün David Hilbert'in dergideki resmini kesti, odasına astı. Yıllar geçtikçe Hilbert'in daha iyi fotoğraflarını buldu. Yıllar geçti, odalar değişti ama Hilbert'in resminin geri hiç değişmedi. Cahit kısa bir süre sonra genç tarih öğretmeni Halide Hanım'la evlendi. Babası milli mücadelede şehit düşmüştü. Evlilik yüzüğü, ninesi Fatma Hanım'dan hatıra yakut taşlı altın bir yüzüktü. Karanlıkta bile kırmızı bir yıldız gibi parlıyordu. Genç öğretmen bütün ömrünü bilim dünyasının gerçek yıldızlarından biriyle geçireceğini henüz bilmiyordu. Uzaktan iki küçük leke gibi gözüküyorlardı. Dağın yamacında kasıklarına kadar yükselen karın içinde yürümeye çalışan iki adam. Kayakları omuzlarında, kalın eldivenleri içinde kızışmış elleriyle sık sık ağızlarına burunlarına dolanan, kirpiklerinde yığılan karları temizliyorlar. Kar sis bulutu içinde iniyor. Rüzgar yok. Gene de birbirlerinin seslerini zor işitiyorlar. Yaratılışın ilk gününün sessizliği içinde kar iniyor. Ne konuştukları pek anlaşılmıyor. Arkada yürüyen durmaksızın anlatıyor. Öndekinin onu dinleyip dinlemediği önemli değil. O kafasındaki düşünceleri geliştiriyor. Başı önünde durmaksızın bata çıka yürüyerek anlatıyor. Sonra bir an duruyor. Arkadaşı Sait Akpınar'a sesleniyor. Sait, Sait, beni işitiyor musun? Kalın gür sesi dağın doruklarında yankılanıyor. Yanıt sesin içinden çok yakından geliyor. Duyuyorum, anlat. Öteki anlatmaya devam ediyor. Sait, benim gibi bir fizikçinin Schrödinger denklemleriyle ne ilgisi olabilir? Brocken'dan aşağı doğru iniyorlardı. Arkadaki ses gittikçe zayıflıyordu. Dağın alt yanındaki küçük motelin terasında buluşacaklarını bildiğinden endişelenmedi. Tepenin öte yüzünü dolandıkça sis açıldı, karda dindi. Aşağıda Göttingen çatıları, çan kuleleriyle kar altında eşsiz bir manzara resmi gibi açık seçik görülüyordu. Sait kayakları sırtından indirdi, ayaklarına geçirdi, gözlüğünü taktı. Serin yumuşak havanın içinden geçerek tüy gibi iniyordu. Bu geziyi Cahit istemişti. Yahu demişti, dağlara inelim. Bu yoğunluktan bıktım. Üşüyelim, kayalım. Ne gezer? O yoğunluk onun içindeydi. Nereye giderse gitsin onunlaydı. Göttingen'de birinci yılı bitmek üzereydi. Doktor hocası, ünlü matematikçi Hess'ti. Daha İstanbul'dan yola çıkarken yanına Sabahattin Alo ökülerini, ağaç yontmakta kullandığı çakısını, pipolarını alırken aklına çözülebilen cevizsel denklemlerin bir listesini yapmayı koymuştu. Göttingen onun kenti olacaktı. Yalnızca incelikli mimarisi, küre dağlarını anımsatan kokulu ağaçları, ağaçların boyattığı tepeleriyle değil, bilimsel olarak da. Çünkü orada iyi ve güzel matematik vardı. Tasarımını hocasına anlattım. Hess'in yanıtı hiç de umut verici, yüreklendirici olmadı. Çok acele ediyorsun. Sen önce şu özel hallere bak. 1974 yılında Hess, Silivri'de yapılan cebir ve sayılar teorisi toplantısına geldi. Gerisini orada anlattı. Bu yanıtından sonra Cahit Arf birkaç ay hiç gözükmedi. Sonra bir gün çıka geldi. Çalışmasının başlığı kümülatif olmayan sınıf alanlarıydı. Bu başarılı doktora çalışması olarak hepinizin bildiği gibi literatürdeki adıyla Arf-Hess teoremidir. Bu çalışma yalnızca onun üstün matematik yeteneğini değil, Göttingen'e gelirken matematik bakımından ne kadar olgun olduğunu da göstermektedir. Göttingen'de sadelik, derinlik içinde kendi dünyasıyla baş etmeye çalışıyordu. Tezinde elde ettiği sonuçlar onu tatmin etmemişti. Mevsim bahardı. Taze otlarla kaplı ormanda uzun yürüyüşlere çıkıyordu. Bazen büyük bir ağacın geniş dalları altında toprağın üzerine oturuyor, cebinden küçük bir oyma çakısını çıkarıyor, Kastamonu'da küçük bir çocukken yaptığı gibi güzel kokulu ağaçlardan karmaşık şekiller oyuyordu. Bazen zamanının içinde öylesine gitip gidiyordu ki havanın karardığını, yakındaki köylerden gelen çan seslerini bile fark etmiyordu. Genç eşi halde onu o zamanlar endişeyle beklerdi. Sonraları alıştı. Kocasının kendisine ait bambaşka bir dünyası vardı. Orada tutkuyla bağlı olduğu, dişlerini gıcırtarak buluştuğu sevgilisi matematik vardı. Bu buluşmadan dermansız düştüğünde eve döner, gelir gelmez halde derdi, senin şu vişne dikerinden ver bana. Halide özenle getirir koyardı önüne. Sonra bir de bakardı parlak kırmızı likör kadehi içindeki tütün kırıntıları. Önemsemezdi kocası. Bazen ağır ağır, bazen bir dikişte içerdi. Bazen de sabahları çıkılırdı bu yürüyüşlere. Geç doğan güneşin kendi azıcık ısıtmaya başladığı saatlerde bakardı, ortada yok. Halide anlardı, bisiklette kim bilir nerelere gitmişti. Fazla uzağa gitmiyordu. Son zamanlarda nehrin kıyısında küçük bir alan keşfetmişti. Oraya kadar kanter içinde ulaşıyor, sonra yüzüstü çimlere uzanıyordu. Yakında bir yerden gelen yaylı çalgının özgün sesini dinliyordu. Violonselin ağır başladığıyla kemanın kıvraklığını birleştiren, adını bilmediği bir çalgıydı bu. Dinleyerek düşünüyordu. Bu ses onun içindeki sayıların şiirine Öylesine denk düşüyordu ki sanki düşünmesini hızlandırıyordu. Uzaktan gelen bu ses ulaşmak istediği güzel matematiğin soğuk, muhteşem güzelliğiyle örtüşüyordu. O zaman en büyük sanatın erişebileceği büyük kusursuzluğu ancak sezinleyebiliyordu. Daha sonraki yıllarda bu sezgisini şöyle açıklıyordu. Matematikte anlamak denilen şey coşkuyu içeren ruh halidir. O ruh haline erişmek teoremin estetik unsurunu sezmek demektir. İşte o çalgıdan işitilen notalara doğa nasıl esin kaynağı olmuş ise fiziğin de matematik kompozisyonlarının esin kaynağı olduğunu düşünüyordu. Fiziğe özel ilgisi bundandı. Sonra bir gün o büyülü sesini günlerce dinlediği çalgıcıyı tanıdı. Bisikletini çimenlerin üzerine yatırmıştı. Hava pınar suları kadar berrak hafifti. Sürtüstü yattı, gözlerini kapattı. Başının üzerinden geçen top top beyaz bulutları hayalleyerek az ötedeki çalılıkta öten küçük kuşu dinliyor, başkaca bir şey düşünmek istemiyordu. Kuş durmaksızın ötüyordu. Sonra birden içi ışıdı, kulağı o tanıdık sesle doldu. Daha sonraları Clara o parçanın Kreisler'in dansa davet olduğunu söyleyecekti. Sesler bir çalgıcıdan geliyor değil, sıcak bir yürekten çıkıyor. Ak bulutların geçip gittiği gökyüzünü, çimenlerden yükselen buğuyu, küçük geveze kuşu, güzel kokulu ağaçları anlatıyordu. Bütün bunlarda anlamak üzere olan insan düşüncesinin sezgisel coşkusunu buluyordu. Kalktı, sese doğru yürüdü. Şimdi daha yakından geliyordu. Bu kadar yakında olamazdı ama işte oradaydı. Genç kadın büyükçe kemanı kollarını almış, gözleri kapalı, küçük ellerinden ince bileklerinden beklenmeyecek güçlü devinimlerle yayı değil de sanki o notaları tek tek yanı başında akıp giden ırmağın derinliklerinden yukarı çekip çıkarıyor yahut bulutlardan aşağı çeke çeke indiriyordu. Bir ara gözlerini açtı. Alçak duvarın gerisindeki adamı gördü. Yeniden gözlerini kapayarak çalmaya devam etti. Ses bütün evreni dolduruyor gibiydi. Cahit yavaşça yere oturdu, sırtını duvara verdi. Sarı saçlarını ensesine toplamış, tombul çilli yanaklarından yansıyan gün ışığıyla durmaksızın çalan çalgıcı kız gibi gözlerini kapattı. Bir süre sonra çalgının susmuş olduğunu fark etti. Zihni kayıp gitmişti. Çoktandır peşinde olduğu mantıksal irdelemenin soyut yolunda şimdi bir ışık görünmüş gibiydi. Bisikletini aldı, köprünün üzerinden hızla geçerek eve döndü. Sonra uzun zaman ırmak kıyısına inmedi. Kızla çalgı da zihninden çıkıp gitmişti. Meydandaki küçük kahvede Gustav'le buluşacaktı. Karısı Göttingen'deki Türk öğrenciler için ev yemekleri hazırlamıştı. Bu Almanı da çağırmışlardı. Onu bu kahveden alıp götürecekti. Genç bir hanım içeri girdi. Az ötesindeki masaya oturdu. Şık kadife tayyor giymişti. Başında küçük bir siyah şapkası vardı. Bir yerden tanıdığını düşündü. Ona baktıkça unutulmuş sofralardan damağında kalmış tanıdık tatlar alıyordu. Ama bu tat nereden geliyordu? Bakışları karşılaştı. Genç kadın incelikle selamladı. Hala hatırlamaya çalışıyordu. Sonra birden yerinden kalktı, kızın masasına ulaştı. Uzun kollarını masaya bastırarak eğildi, sabırsızlıkla sordu. Çalgının adı ne? Kız küçük bir çocuğa gülümser gibi yanıtladı. Viola. Ya, adını biliyordum ama sesini tanıyamadım. İlk kez yakından gördüm. Döndü masasına oturdu. Kız şaşkın baka kaldı. Arkadaşı az sonra uzaktan göründü. Kız o sırada dışarı çıkıyordu. O da kalktı. Üçü kahvenin dışında ayakta yüz yüze geldiler. Arkadaşıyla tokalaştı. Ama Gustav hiç beklenmedik bir şey yaptı. Kızın koluna hafifçe dokunarak yanağından öptü. Sonra bir iki adım uzaklaştılar. Ne konuştuklarına dikkat etmedi. Halinin beklemekten canı sıkkındı şimdi. Ötekiler de geldiyse diye geçirdi içinden. Kız önlerinden geçerken size ağabeyimle plaklar göndereceğim dedi. Birkaç adım sonra Cahit ağabeyinizi tanımıyorum ki demeyi akıl etti. Kız güldü. Gülerken yanakları çukurlaşıyor, alnı karışıyordu. Sonra uzaktan küçük parmağıyla Gustav'ı gösterdi. Ters yönlere yürüdüler. Umduğu gibi Halide'nin canı sıkılmıştı. Öteki konuklar da gelmişti. Hemen masaya geçtiler. Fasulye, pilav, kayısı o şafı. Gustav cam kaseler içerisinde yüzen Malatya kayısılarını görünce bunlar kayısı değil 14'ünde ay dedi. Lütfü Anton ustanın kızı Clara, Cahit'e her zaman içten bir bağlılık duydu. Anton usta eşsiz yaylı çalgılar yapardı. Clara da o yaylılar kadar güzel sesler çıkarmasını bilirdi hayattan. Ama Cahit'in ona ayıracak ne vakti ne isteği vardı. Ücretsiz izni bir yıl daha uzatılmıştı. Göttingen'deki bu ikinci yılını kuadratik formların değişmezler yardımıyla sınıflandırılmasını ayırmıştı. Bu çalışmasını tamamladığında matematik dünyası genç Türk'ü bir kez daha alkışladı. Arf değişmezleri böylece literatüre geçti. Zamanla arf matematikte matematik notasyonu olarak semboller arasına girdi. Öteki matematik imleri gibi. Ama Cahit ne zaman nerede bir viola partisi dinlese Clara'yı, onun derin bir aşkla kendisine sunduğu dostluğu düşündü.